Ayrım 32.
Esasen Anayasa Mahkememizin takdir yetkisini anayasaya aykırı bir biçimde kısıtlayıp, bir siyasi partinin anayasanın 4. fıkrasına aykırı eylemlerin odağı haline geldiğinin, ancak belli delillerle kanıtlanabileceğini kabul etmenin, anayasamızın parti kapatmaya ilişkin 68 ve 69. maddelerini uygulanamaz hale getireceği, bilinen ve Anayasa Mahkememizce de kabul edilen bir gerçektir. Delillerin serbestçe değerlendirilebilmesi, başka bir deyişle hangi deliller esas alınarak hüküm kurulabileceğinin davaya bakan mahkemece belirlenebilmesi gerektiği ilkesi, bütün çağdaş ülkelerde parti kapatma davalarının olmazsa olmaz ilkesi olarak benimsenmiştir. Bir örnek vermek gerekirse, Federal Almanya Anayasa Mahkemesi Komünist Partisi'nin kapatılması ile ilgili 17 Ağustos 1956 tarihli kararında, ilke olarak parti kapatma davalarında hangi delillerin esas tutulacağını belirlerken, anayasaya aykırı maksatların ispatı için en önemli delil, anayasanın 21. maddesinin 2. fıkrasına göre partinin gayeleridir. Mezkur hüküm, önleyici karakterine uygun olarak bu hususta önemsiz, uzak gayeler arasında bir tefrik yapmamaktadır. Önemli olan sadece bir partinin gayelerine göre hür demokratik ana nizama zarar vermek veya onu bertaraf etmek maksadının olup olmadığıdır. Gayelerinden bu maksat hali hazırda ispat edilebiliyorsa, onun düşüncelerine göre bu maksadın başarıya erişeceği veya erişmesi lazım gelen zamanın hukuki bir önemi yoktur. Kanun vazığının maksadı, anayasanın devamı müddetince hür demokratik ana nizamı zedeleyecek hiçbir partinin inkişafına müsaade etmemektir. Bir partinin hedefleri kaideten şunlardan anlaşılır. Programından ve diğer parti makamlarının açıklamalarından, partinin siyasi ideolojisi hakkında söz söylemeye yetkili olarak tanınmış muharrirlerin yazılarından, ileri gelen görevlilerinin sözlerinden, partinin içinde kullanılan eğitim ve propaganda vasıtalarından ve bunlardan başka parti tarafından çıkarılan veya onun nüfuzu altında bulunan gazete ve mecmualarından bu çıkarılır. Parti organlarının ve taraftarlarının tutumları, maksadın tespiti hususunda netice çıkarmaya imkan verebilir. Bütün gayelerin yazılı olması veya herhangi bir surette tespit edilmiş bulunması anlamında, maksadın yazılı delillere dayanması şeklinde, anayasanın 21. maddesinin 2. fıkrasında bir hüküm yoktur. Bir partinin anayasaya aykırı maksatlarının, hiçbir zaman açıkça ilan edilmediği bilinen bir keyfiyettir. Geçen 10 yılın siyasi tecrübeleri, bir partinin kullandığı siyasi vasıtaların şeklinden, hareketlerinin tarzından, onun hakiki maksadını anlamak ve sahte olanları ayırt etmek için kâfi derecede bilgi vermiştir demektedir. Hal böyleyken Türkiye Büyük Millet Meclisi 4445 sayılı yasanın 18. maddesiyle Siyasi Partiler Kanunu'nun 103. maddesinin 2. fıkrasını, tıpkı Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin emekli olmalarına ilişkin ve halkın kıyak emeklilik olarak nitelendirdiği yasalarda olduğu gibi, Anayasa Mahkemesi kararlarını hiçe sayarak ve anayasaya eskisinden de aykırı bir biçimde yeniden düzenlemiştir. Bir hukuk devletinde parlamentonun, ülkemizde olduğu gibi kendi varlığına da vücut veren anayasasını ve Anayasa Mahkemesi kararlarını böylesine hiçe saydığının başka bir örneğini göstermek mümkün değildir. Bu çeşit yasalar, olsa olsa parlamento çoğunluğunun hukuk devleti ilkesini içine sindiremediğinin delili olabilir. Anayasamızın 138. maddesine göre, yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadırlar. Parlamentolara meşruiyet kazandıran, sadece seçim iş başına gelmiş olmaları değildir. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bir yasanın aynısını veya, daha da anayasaya aykırı olanlarını kabul eden veya kuşkuya yer bırakmayacak şekilde, kasten anayasaya aykırı kanun çıkaran parlamentoların hukuki durumunu, Profesör Doktor Doğan Soyaz'dan Ceza Hukuku Özel Hükümler Cilt 2 sayfa 311-348 adlı eserinde ayrıntılarıyla incelemiştir. Benzer bir durumla sadece İtalyan Anayasa Mahkemesi karşı karşıya kalmıştır. Adı geçen mahkemenin takındığı tavrı 1999-2000 adli yılını açış konuşmasında Yargıtay Başkanımız Doçent Doktor Sami Selçuk şu şekilde açıklamıştır. Savaş sonrasında İtalya demokrasiye geçti. Faşizm döneminden kalan ve valilere doğduğu kentten başka kente gidenleri kent dışına çıkarma yetkisi veren zorunlu sürgün yasasını Anayasa Mahkemesi iptal etti. Halkın sevgilisi Başbakan de Gasperi, düzeni sağlamak ve suçluluğu önlemek için bu yasaya gerek olduğunu, yeniden çıkaracaklarını duyurunca Anayasa Mahkemesi Başkanı Profesör Doktor De Nicole bir bildiri yayımladı. Başbakan eleştirdi ve hükümet kararı uyuncaya değin Anayasa Mahkemesi'nin hiçbir davaya bakmayacağını, Roma'dan ayrılıp Napoli'ye taşınacağını açıkladı, dediğini de yaptı. Böylelikle belki de yargının tarihinde ilk kez bir sivil itaatsizlik olgusu yaşanıyordu. Kamuoyunda kıyamet koptu, grevler başladı, bunalım çıktı. En sonunda Başbakan de Gasperi, iptal kararına uyacaklarını bildirmek ve özür dilemek zorunda kaldı. Mahkemede Roma'ya döndü. Amerika Yüksek Mahkemesi, 25-6-1997 tarihli kararında, Amerikan Kongresi'nin yasa çıkartma yetkisini tartışmış ve Yüksek Mahkemenin iptaline konu olan bir yasanın yeniden çıkartılamayacağını, Kongre'nin böyle bir yetkisi olmadığını karara bağlamıştır. Devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini din kurallarına dayandırmak için faaliyet gösteren bir partinin varlığını korumasına hiçbir hukuk düzeni izin veremez. Hal böyleyken, siyasi partiler yasasının 103. maddesinin 2. fıkrasındaki odak tanımı ile ilgili hususlar belgelenemedi diye kapatılmayıp, bu partinin kanıtlanmış anayasaya aykırı eylemlerine izin verilecek, öyle mi? Böyle bir hukuk düzeniyle Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını koruyamayacağını vatandaşlarımız sağduyusuyla zaten biliyor ve anayasamızın özellikle ülke bütünlüğü ve anayasal düzenimizin korunmasına ilişkin hükümlerinin eksiksiz ve tas tamam uygulanmasını istiyor. Açıkladığım hususları göz önünde tutarak Anayasa Mahkememizin Siyasi Partiler Kanunu'nun 103. maddesinin değişik 2. fıkrasının yeniden iptal edeceğine inanıyorum. 2. Davanın esasına ilişkin görüşlerimiz. A. İnsan haklarına en büyük değerin verildiği bir çağda yaşıyoruz. Ancak günümüzde en vahim insan hakkı ihlalleri artık devletler ve devlet görevlileri tarafından değil, terörist örgütler tarafından yapılmaktadır. Bu sebepten anayasa, yasalar ve çeşitli milletler arası antlaşmalarla kabul edilen insan haklarını hayata geçirmek, ülke bütünlüğünü korumak ve demokratik düzeni ayakta tutmak, ancak terörizmle mücadelede başarı kazanmakla mümkündür. Büyük hukuk düşünürü ve pek çok teröristin avukatlığını yapan Jacques Vergès şöyle diyor. Bir gerilla grubuyla bir devlet arasındaki savaşın, ellerde beyaz eldivenler ve insan hakları bildirisiyle yapılmasını beklemek ne ikiyüzlülük. Hannah Arendt'un dediği gibi, dehşetin mutlak surette hüküm sürdüğü yerde her şey ve herkes susmaya mahkumdur. Terörizmi tanımlayan masuma karşı hesaplanmış olan saldırıdır. 5-12-1985 tarihli International Herald Tribune gazetesinde yayınlanan bir Rand Corporation raporuna göre, uluslararası terörist eylemler bir yılda %12 ile %15 oranında artarak artık müesseseleşmiştir. 20. yüzyılda Adolf Hitler de korku ve menfaatle bütün halkların teslimiyete yönelebileceğini iddia ediyordu. Terör en kuvvetli siyasi silahtır ve ben bazı aptal burjuvaları şok durumuna sokuyor diye ondan mahrum olamam. Bunu Hermann Röschening 1939'da Hitler Bana Dedi adlı kitabında zikretmektedir. Führer'le konuşan bir diğer yazar olan Hans Döngel de Hitler'in şu sözlerini ilave ediyor. Demokrasiler daima böyle saldırılar karşısında yapıları bakımından aciz kalacaklardır. Zira savunmak için kendilerinin de otoriter bir rejim kurmaları gerekmektedir. Profesör Doktor Yılmaz Altuğ, İstanbul Üniversitesi, HFM, 1986-1987, sayfa 47. 4-5 Ekim 1991 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen ve Uluslararası Basın Enstitüsü Direktörü Peter Galliner, Avrupa İnsan Hakları Divanı Yargıcı Thorvill Chimson, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi Üyesi Lau Kjellberg, Avrupa Parlamentosu Siyasi İşler Komisyonu Üyesi Maria Luisa Caretti, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Genel Sekreteri Yardımcısı Jan Mertensson gibi şahsiyetlerin de katıldığı bir sempozyumda konuşan Bruna Stegagnini şöyle diyor. Terörizm trajedisini yaşamayanlar için alınan önlemleri ve sınırlamaları eleştirmek çok kolaydır. Ancak ben birinci ve en önemli insan hakkı olan yaşamı sürdürme hakkını ve yurttaşların güvenliğini korumayı amaçlayan bu önlemleri ve sınırlamaları getirmenin Türk Devleti'nin görevi olduğuna inanıyorum. Anayasamızın konuyla ilgili çeşitli hükümleri birlikte değerlendirildiğinde şu husus açık bir biçimde anlaşılmaktadır. Devlet yalnız insan hakları için değil, başka amaçlar için de vardır. Toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı için de vardır. toplumun huzurunu sağlamak, ulusal dayanışmayı gerçekleştirmek ve adalet anlayışını egemen kılmak çerçevesinde var olan, bu çerçeve içinde yer alan devlet, yine de başıboş ve keyfi davranmayacak, insan haklarına saygılı olacaktır. İnsana değer verilmesi, insan onurunun yine kollanması gerekecektir. Ama insan hakları artık devletin varoluş nedeni olmaktan çıkmıştır. Profesör Doktor Mümtaz Soysal, Anayasa Yargısı No. 4, 100 Soruda Anayasanın Anlamı, sayfa 188-190. Kanunlar ideallere değil, ideolojilere hiç değil, sadece ve sadece toplumun şartlarına dayanmalıdır. Türkiye'de ceza mahkemesi, hukukunun ilim haline gelmesinde büyük katkısı olan Profesör Doktor Nurullah Kunter'in son dersinde söylediklerinden İÜHFM 1982 sayfa 797. Profesör Doktor Bahri Öztürk, Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku adlı eserinde 3. basım 1994 sayfa 496 şöyle diyor. Suçların işlenmesinde baş döndürücü bir şekilde hızla gelişen teknolojiden yararlanılması ve bunun için organizasyonlar oluşturulması sadece suçların önlenmesini zorlaştırmamakta, aynı zamanda işlenen suçların ortaya çıkarılıp kovuşturulmasını da önemli ölçüde zorlaştırmakta, bazı durumlarda imkansız kılmaktadır. Bir hukuk devletinin bu gelişmelere seyirci kalması beklenemez. Suçlarla mücadele etmeyen veya edemeyen, onları önlemeye çalışmayan, önleyemediklerini kovuşturmayan veya kovuşturamayan devlete hukuk devleti denemez. Zira bilindiği gibi hukuk devleti üç sütun üzerinde kurulur. Bunlardan birincisi insan haklarının gerçekleştirilmesi, ikincisi adaletin sağlanması ve nihayet üçüncüsü de hukuki güvenliğin, barışın, düzenin temin edilmesidir. O halde insan hakları ve adaletin yanında ülkesinde düzeni, hukuki güvenliği ve barışı sağlamak her hukuk devletinin varlık sebebidir. Ne var ki suçlarla mücadele etmeyen veya edemeyen, işlenen suçları kovuşturmayan veya kovuşturamayan bir devlet, adaleti ve kamu düzenini, barışı sağlayamaz ve böyle bir devlet hukuk devleti olarak nitelenemez. Bu gerçekten hareketle Avrupa'nın hemen bütün demokratik ülkeleri terör ve anayasalarına aykırı eylemlerin başlamasıyla birlikte yasalarında değişiklik yaparak bu çeşit suçları işleyen sanıklar için kısıtlayıcı özel hükümler getirmişlerdir. Biraz sonra vereceğim örnekler dikkatli incelenirse maruz kaldığı terörün boyutları, rejimine ve ülke bütünlüğüne yönelik somut ve süregelen tehlikeler göz önünde tutulduğunda ve benzer olaylarla karşılaşan diğer demokratik ülkelerin yasaları ve uygulamalarıyla kıyaslandığında, Türkiye Cumhuriyeti'ni yeterince demokratik olmamakla suçlayanların ne derecede büyük bir haksızlık yaptıkları kesinlikle anlaşılacaktır sanıyorum. Örneklere geçmeden hemen belirteyim ki, 20. yüzyılda yetişmiş en önemli bilim adamlarından ve 14-5-1998 günü Atatürk Barış Ödülünü de alan Bernard Lewis, Cumhuriyetimizin demokratik yapısını bazı aydınlarımızdan daha insaflı bir şekilde değerlendiriyor. Ödülü aldıktan sonra Milliyet Gazetesi'nde Şahin Alpay'la yaptığı söyleşide şöyle diyor. Türkiye'nin demokrasi deneyimi, koşullar ve engeller dikkate alındığında çok başarılı. Fransız devriminden bu yana 200 yıldan fazla zaman geçti. Bu süre zarfında Fransızlar 2 monarşi, 2 imparatorluk, 2 diktatörlük ve 5 cumhuriyet yaşadılar. Bugün Avrupalılar Türkleri yeterince demokrat olmamakla suçluyorlar. Aynı Avrupalılar 200 yıl önceki değil, dünkü Hitler'in, Mussolini'nin ve Laval'in mirasçıları. Oysa Türkiye'de bir Hitler ya da Mussolini hiç olmadı, olacağını da sanmıyorum. A. Almanya'da terörizmin artması ve bu suçların sanıkları ile müdafileri arasındaki temasların sorunlar yaratması üzerine, müdafiin ve dolayısıyla sanığın haklarına kısıntılar getirilmiştir. Mesela, hakimin okunmasına müsaade etmediği yazılar kabul edilmemekte, görüşmenin gizlice bir şey verilmesini önleyecek biçimde yapılması sağlanmakta, hatta bazı hallerde müdafiin müdafilik görevi yapması yasaklanmaktadır. Bütün bu kısıntıların demokratik devletin teröristlere karşı korunması ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin bütün muhakeme sisteminde uygulanabilmesi için yapıldığı belirtilmektedir. Otto Trip Terror, The Criminal Justice System of the Federal Republic of Germany, Profesör Doktor Nurullah Kunter, Ceza Muhakemesi Hukuku, 9. baskı, sayfa 475. B. Yine Almanya'da Alman Cumhuriyeti'nin 148. maddesine 1976'da yeni bir fıkra eklenerek, soruşturmanın konusu terörist eylemler için örgüt kurma olduğunda, tutuklu sanığa gönderilen veya birlikte getirilen yazılı belge veya diğer eşyanın hakime gösterilmeden sanığa iletilmesine izin verilmeyeceği kuralı getirilmiştir. Nur Başar Centel, Ceza Muhakemesi Hukukunda Müdafi, 1984, sayfa 147. C. İngiltere'de Police and Criminal Evidence Act, 1989 yılında değiştirilmiş ve yakalanan terör suçu sanıklarının polis tarafından 7 güne kadar gözaltında tutulması kabul edilmiş, poliste alınan ifade sırasında avukat bulundurma hakkı gibi haklardan terör suçu sanıklarının yararlandırılması yolu kapatılmıştır. D. Alman Cumhuru'nun 112 Taksim 11. maddesine göre bazı ağır suçlarda teknik anlamda tutuklama nedeni bulunmaksızın tutuklamaya başvurulabileceği öngörülmektedir. Bu maddeye göre mevsup ve basit adam öldürme, soykırım, terör örgütü kurma, yaptığı eylemle başkasının yaşamı ya da vücut bütünlüğünü tehlikeye düşürme, patlayıcı madde kullanma suçlarından birini işlemiş olma kuvvetli şüphesi altında bulunan kişi, kaçma ve delilleri karartma şüphesi mevcut olmasa da tutuklanabilir. Terör örgütü üyeleri ve yardımcıları, suç sayılan faaliyetlerini gizlemeyi alışkanlık haline getirdiklerinden, kural olarak bu örgütlere üyelik ve örgütü koruma, Alman uygulamasında delilleri karartma şüphesine dayanak sayılmaktadır. 1965'te yürürlüğe giren değişiklik yasasıyla Almanya'da tekrarlama tehlikesi tutuklama nedenleri arasına alınmıştır. Alman hukukunda bu tutuklama nedeninin muhakemeyi güvenceleme aracı değil, toplumu sanığın başka önemli suçlarından korumak için önleyici tedbir olduğu belirtilmektedir. Alman Cumhuru'nun 148 Taksim 11. maddesiyle de terör örgütü kurmakla suçlanan tutuklu sanıkla müdafiinin yazışmalarının önce hakim tarafından kontrolüne olanak verilmiştir. Nur Centel, Ceza Muhakemesi'nin hukukunda tutuklama ve yakalama, 1992, sayfa 47, 51, 64, 65, 119. E. Belçika'da bu tür tehlikeli hükümlüler tek kişilik hücrelerde yatırılırlar. Bütün eşyaları her gün hücrelerden dışarıya alınır ve tekrar yerleştirilir. Hücre gece aydınlatılır, hükümlüler gündüz hücrelerinden dışarıya çıkartılırlar. Avluya çıktıklarında da her gün hücrelerinde arama yapılır. Bu hükümlülerin ilk 8 günlerinde 15 dakikada bir hücreleri gözlenir. Bu kategoriye giren suçluların çalıştırılmaları kabul edilmemiş, ziyaretçileriyle görüşmeleri ve mektuplaşmaları engellenmiştir. İngiltere'de bu gruba giren tutuklu ve hükümlüler bir infaz kurumunda 15 günden fazla bırakılmamaktadır. Burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ilginç bazı kararlarına değinmek istiyorum. Almanya'da avukatların suça karışmış olması, yargının işlemesini engellemesi, sanıkları suç işlemeye teşvik ederek tutuklu bulundukları yerlerin güvenliklerinin bozulmasına neden olması ve nihayet siyasi suçlarda devlet güvenliğinin tehlikeye atılması gibi hallerde mahkemeye avukatı duruşmadan çıkarma yetkisi tanınmıştır. Alman Cumhuriyeti'nin söz konusu hükümleri çerçevesinde yapılan uygulamalar birçok davaya konu olmuştur. Örneğin, cezaevindeki müvekkiliyle görüşmek isteyen bir avukata, üzerini aratmadığı için giriş izni verilmemesi üzerine yapılan şikayeti inceleyen Ham Eyalet Yüksek Mahkemesi, cezaların infazı hakkında kanunun 24. maddesinin ceza ve yönetimine ziyaretçilerin üst başına arama yetkisi tanıdığını işaretle, avukatların bu konuda bir ayrıcalığa sahip olmadığına karar vermiştir. Aynı şekilde Avrupa İnsan Hakları Komisyonu, Alman Suç Örgütü, Bayer der Meinhof, Kızıl Ordu Cephesi, çetesi mensuplarının bu konudaki tüm başvurularını geri çevirmiştir. Şikayetler genelde cezaevi şartlarının kötülüğü, diğer hükümlü ve tutuklulardan tecrit edilerek hücreye konulma, işkence ve insanlık dışı muameleye maruz kalma ve yazışma ve haberleşme özgürlüğünün kısıtlanması ve avukatlarla görüşmelerinin engellenmesi konuları üzerine yoğunlaşmıştır. Örgüt mensuplarının Berlin avukatı Maişler'in şikayetini inceleyen komisyon, sözleşmeye herhangi bir aykırılık tespit etmemiştir. Komisyonun değerlendirmesine göre, özellikle tutuklunun uzun süre hücrede tecrit edilerek, diğer hükümlü ve tutuklularla temastan men edilmesi arzu edilen bir durum olmamakla beraber, bu tür bir önlem kendisinin kaçmasını önlemek ve cezaevinin düzenini sağlamak açısından zorunlu olabilir. Kaldı ki şikayetçinin ziyaretleri engellenmemiş ve hücresinde okuma malzemesi ve radyo bulundurmasına da izin verilmiştir. Ayrıca bizzat kendisinin Kızıl Ordu grubunun bu olay dolayısıyla mücadeleye devam edeceğini açıklaması ve diğer mahkumlara kaçmasına yardım için çağrıda bulunması, tecrit edilerek hücreye konulması için makul ve haklı gerekçelerdir. Keza aynı örgütün üyesi olmakla suçlanan Bayan Avukat Berberiç, Ekim 1970'te tutuklanmış ve Haziran 1974'te 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Adı geçenin aynı gerekçelerle ve özellikle tutukluluk süresinin uzunluğu dolayısıyla komisyona yaptığı şikayet reddedilmiştir. Aynı şekilde anılan örgüt mensuplarından Bader, Mans, Meinhof ve Grundmann'ın kendilerinin hücreye konulmak suretiyle diğerlerinden tecrit edilmeleri, ziyaretçilerinin kısıtlanması, yazışmalarının ve gazete okumalarının engellenmesi dolayısıyla komisyona yaptıkları başvurularda kabul edilmemiştir. Örgüt üyelerinden G. Enslin, A. Bader ve J. Raspe'nin 30 Ağustos 1977 Münih Stamheim cezaevinde esrarengiz bir şekilde intihar etmeleri üzerine komisyon üyeleri cezaevini ziyaret ederek cezaevi koşullarını yerinde incelemiş ve adı geçenlere işkence veya aşağılayıcı muamele yapılmadığı ve ölümlerinde de bir gayri tabilik bulunmadığı sonucuna varmıştır. Doçent Doktor Şeref Ünal, Milletler Arası Hukuk Açısından Güneydoğu Sorunu ve Terörle Mücadele, 1997, sayfa 64 ve devamı. F. Almanya'da 1976 yılında terör suçu yaratan Ceza Kanunu'nun 129 Taksim A maddesi kabul edilmiş, Usul Kanunu'nda değişiklik yapılarak bu maddeyle sınırlı sayıdaki belli suçlarda tutuklama yetkisi genişletilmiştir. 1977 yılında Sichleyer'in kaçırılmasından sonra terör sanığıyla avukatının temasları eylem devam ettiği sürece tamamen yasaklanmıştır. 1978 yılında yapılan bir başka değişiklikle terör suçu kuşkusu mevcut bulunan durumlarda evde arama yapmak yetkisi genişletilmiş, terör sanığıyla avukatının görüşmesi sırasında araya ayrıcı bir cam konulması uygulaması getirilmiştir. Madde 148 Taksim 2. 1986 yılında terör suçunun cezası ağırlaştırılmış, terör suçuna tahrik suçu yaratılmıştır. Profesör Doktor Feridun Yenisey, 13.5.1992 tarihli Cumhuriyet Gazetesi. G. Yunanistan'da terörle mücadele kanunu basına aşırı kısıtlamalar getirmiştir. H. Alman Cumhurbaşkanı'nın 1975 değişikliğiyle soruşturmanın hiçbir aşamasında sanık tarafından seçilen avukat sayısının 3'ü geçmeyeceği kuralı konulmuştur. İ. Fransa'da 1970'ten beri Cumhurbaşkanımızın 110. maddesinde olduğu gibi tutuklamada üst sınır yoktur. J. Tüm demokratik ülkelerde polise verilen yetkiler genişletilmiş, telefon dinleme, bilgisayarın suç araştırmasında kullanılması, adam izleme, gizli ajan kullanılması, peşine polis takma, belirli durumlarda uzaktan teknik aletlerle konutların içinin dinlenilmesi yasalaştırılmıştır. İstanbul Barosu'nca düzenlenen ve 3-24 Şubat 1995 tarihleri arasında yapılan Hukuka Aykırı Deliller Sempozyumunda konuşan Profesör Doktor Feridun Yenisey bu konuda şu bilgileri veriyor. Devlet güvenliğini ilgilendiren veyahut da örgütlü suç dediğimiz suçlarda genel ceza muhakemesinden farklı bir hüküm grubu var mı? Evet, var.